Programın ilk bölümünde kalpte kurulu olan elektronik sistemin tasarımından bahsettik. Bu tasarımı oluşturan parçaların mükemmel işleyişlerini ele aldık. Ancak bu sistemin de tek başına çalışması mümkün değil. Bu kusursuz tasarımın çalışabilmesi için elektrik sinyallerine ihtiyaç var. Elektrik sinyallerinin üretilebilmesi için de kanda bulunan sodyum, potasyum ve kalsiyum iyonlarının belirli bir düzeyde olmaları gerekir. Bu maddelerin kandaki düzeyleri ise böbrek, bağırsak, mide, akciğer gibi organlarca düzenlenir. Bütün bu kompleks ve birbirine bağlı sistemin bütünü düşünülürse, kalbin evrim gibi hayali bir mekanizma sonucunda meydana gelmesinin imkansızlığı daha açık bir şekilde ortaya çıkar. Kalbin şu ana kadar incelediğimiz özelliklerini göz önünde bulundurarak bir varsayımda bulunalım. İnsanoğlunun kalp benzeri bir aygıt yapmayı başardığını kabul edelim. Bu, 70 yıl boyunca bir saniye bile durmadan çalışan, kendi elektriğini kendi üreten bir pompa olsun. Üstelik bakıma, parça değişimine ihtiyacı olmayan, elektronik bir sistem sayesinde çalışma hızını ve gücünü otomatik olarak ayarlayan kusursuz bir pompanın yapıldığını düşünelim. Elbette ki bu başarı, teknoloji, bilgi birikimi, planlama ve uzun süren çalışmalar sonucunda elde edilebilir. Hiç kimse böyle bir aygıtın tesadüfen oluşabileceğini düşünmez. Çünkü bu, akıl dışı bir yaklaşım olur. Buna karşın ortada çok garip bir gerçek daha vardır. Kalbin tesadüfen oluştuğunu düşünmek, böyle bir pompanın ya da herhangi benzeri bir teknolojik ürünün, örneğin bir televizyonun tesadüfen var olabileceğini düşünmekten çok daha mantıksız ve akıl dışıdır. Üstelik bu sistemin yapımında sadece et, protein, yağ ve su gibi malzemeler kullanılmaktadır. Her şeyden önce kalpte insan yapımı bir cihazdan çok daha üstün bir teknoloji vardır. Ancak en önemlisi, kalbin var olmasının tek başına bir anlamı yoktur. Kalple birlikte binlerce kilometre uzunluğundaki kan damarlarının ve damarlarda bulunan kan sıvısının da var olması şarttır. Ayrıca bu kanı süzen böbrekler, kana oksijen verip karbondioksiti alan akciğerler, kana besin temin eden sindirim sistemi de bulunmalıdır. Bunun yanı sıra bu besinleri rafine eden karaciğerin, kalbin çalışmasını düzenleyen sinir sisteminin de aynı anda ortaya çıkması gerekmektedir. Bunlar da yeterli değildir. Vücudu bir bütün olarak yöneten beynin, ayakta tutacak kemik sisteminin, kalbin çalışmasına yardımcı olacak hormonal sistemin ve buna benzer binlerce unsurun da var olması gereklidir. Aksi takdirde kalp işlevlerini yerine getiremeyecektir. Bu sayılanlardan her biri tesadüflere yer vermeyecek şekilde özel tasarımlara sahiptir. İşte bu yüzden tesadüfen kalbin meydana gelmesi, tesadüfen bir televizyonun veya herhangi başka bir teknolojik aletin meydana gelmesiyle kıyaslanamayacak kadar imkansızdır. Ortada çok açık bir gerçek vardır. Kalp, beraber çalıştığı tüm sistemler ve elemanlarla birlikte Allah tarafından bir anda yaratılmıştır. İnsan bedeninin her noktası irili ufaklı milyarlarca boruyla kaplıdır. Damar adı verilen bu boru tesisatını düz bir satı üzerine yaydığımızı düşünürsek, tek bir insanın damarlarının toplam uzunluğunun yaklaşık 100 bin kilometre olduğunu görürüz. Bu damar sistemiyle bedenin ihtiyaç duyulan her noktasına gerekli bağlantılar yapılmıştır. Damarlar vücudu baştan aşağı dolaşır ancak borular hiçbir noktada düğümlenmez. Gereksiz yerlere açılmaz, kör noktalara sahip değildir. Bilindiği gibi herhangi bir binada boru tesisatı döşemek için öncelikli olarak bir plana ihtiyaç vardır. İnsan bedenindeki boru tesisatının planı ise hiçbir planla kıyaslanamayacak kadar mükemmeldir. Üstelik insan bedeninde yaklaşık 100 bin kilometre uzunluğunda damar döşeliyken orta büyüklükte bir binada ancak birkaç kilometre uzunluğunda boru döşelidir. Özel alaşımlardan yapılmalarına rağmen borular birkaç on yıl içinde çeşitli problemler doğurur. Bağlantı yerleri kaçak yapar, kimi borular zaman içinde çürür. Bütün bu problemler bina sabit bir yapı olduğu ve tesisat yerinden hiç oynamadığı halde meydana gelir. Sağlıklı bir insan bedeninde bulunan boru tesisatı ise görevini ömür boyu yerine getirir. Ne bir bakıma ihtiyaç duyar ne de bir parça değişimine. Dahası insan bedeni bir bina gibi hareketsiz değildir. İnsan hareket eder, yürür, koşar, oturur, kalkar ve damarlar da bu gerilim altında sürekli esner. Ancak damarlar o kadar mükemmel bir yaratılışa sahiptirler ki eğer insan kendi sağlığını bozacak hareketler yapmazsa herhangi bir problem çıkarmazlar. Damar sistemindeki planın benzersizliğini anlayabilmek için düşünelim. Hiç damar bulunmayan bir insan bedeni varsayalım ve bir mühendisten bu bedenin içine yaklaşık 100 bin kilometre uzunluğunda bir damar ağı döşemesini isteyelim. Bu planda vücudun içindeki yaklaşık 100 trilyon hücrenin her birine tesisatın taşıyacağı sıvının ulaştırılması gerekmektedir. Karaciğerin derinliklerinden kemik dokularının içine, göz kapaklarından böbreklere kadar her hücreye gerekli bağlantılar sağlanmalıdır. Ayrıca her organın işlevine göre damar kalınlıkları ve özellikleri de belirlenmelidir. Bir insanın böyle bir planı tek başına yapamayacağı çok açıktır. Ancak dünya üzerindeki tüm insanlar toplansa da sonuç değişmeyecektir. Bunların tümünün ne ömrü ne de aklı kan dolaşım ağının planını tasarlamaya yetmez. Milyarlarca insanın bir araya gelerek tasarlayamayacağı kadar mükemmel bir planın kör tesadüflerle ortaya çıktığını iddia etmekse elbette ki mümkün değildir. Tek bir aşamasında dahi tesadüfe asla yer vermeyen bu sistem insanın Allah tarafından yaratıldığını çok açık bir biçimde gözler önüne sermektedir. Kalp damar sisteminin ana amacı, vücuttaki hücrelere ihtiyaç duydukları maddeleri ulaştırmak ve artık maddeleri hücrelerden uzaklaştırmaktır. Yetişkin bir insanın kalbi, günde 9000 litre kanı 100.000 kilometreye yakın uzunluktaki damar şebekesini kat edecek şekilde pompalar. Şimdi bir hücre büyüklüğünde olduğunuzu varsayalım ve kan hücreleriyle beraber dolaşım sisteminde bir yolculuğa çıktığınızı düşünelim. Başlangıç noktanız kalbin sol üst pompası, yani sol kulakçık. İçinde bulunduğunuz bölme oksijence zengin temiz kanla dolu. Çevrenizde oksijen taşıyan milyonlarca alyuvar var. Hemen altınızda kalbin sağ karıncığına açılan kapalı bir kapak bulunuyor. Kapak yalnızca aşağı doğru açılabilen tek yönlü bir kapak. Kulakçığın birden kasılmasıyla kapakçık aşağı doğru açılıyor. İçinde bulunduğunuz kan sıvısı kalbin alt tarafındaki bölmeye doluyor. Artık çok güçlü bir pompa olan sol karıncıktasınız. Üstünüzdeki kapak geldiğiniz yöne geri dönmenizi engellemek için kapanıyor. Sol karıncık kanı vücudun en uzak noktalarına gönderebilecek kadar güçlü bir pompa. Bu pompanın çıkış noktasında da aort atar damarına açılan tek yönlü başka bir kapak var. Bu kapağın görevi de buradan pompalanan kanın kalbe geri dönmesini engellemek. Derken sol karıncık da şiddetle kasılıyor ve bu kapak dışarı doğru açılıyor. İçinde yolculuk yaptığınız kan büyük bir hızla vücuttaki en büyük atar damar olan aorta doğru pompalanıyor. Aort damarının duvarlarına yaklaşınca çok ilginç bir yapıyla karşılaşıyorsunuz. Damarın iç yüzeyi cilalanmış gibi. Bu cilalı ve yağlı yüzey sürtünmeyi azaltıyor ve kanın kolaylıkla akıp gitmesini sağlıyor. Bu noktada yolculuğumuza kısa bir ara vererek aortu ve atar damarları yakından inceleyelim. Kalpten dokulara kan götüren damarlara atar damar, dokulardan kalbe kan getiren damarlara da toplar damar denir. Atar damarlar genellikle vücudun dokularına gömülmüş olarak derinde bulunur. Ancak bazı yerlerde, örneğin el bileğinde, şakaklarda, boyunda ve ayak bileğinin dış yanında yüzeye yakındır. Bu bölgelerde her kalp atımında kanın atar damarların duvarına basınçla vurarak geçişi hissedilebilir. Damarın en iç yüzeyi düzgün bir zemin oluşturmak için birbirine yapıştırılmış değişik biçimli kaldırım taşlarını andırır. Ancak burada kullanılan malzeme taş değil, hücrelerdir. Bu noktada dikkatimizi biraz toplayarak düşünelim. Hücreler canlı varlıklardır. Bir grup canlı hücre adeta kaldırım taşlarının özenle döşenmesi gibi yan yana yerleştirilmiş ve ortaya pürüzsüz bir yüzey çıkmıştır. Daha sonra bu yüzey 360 derece dönerek bir boru oluşturmuştur. Buna benzer milyonlarca boru birbirleriyle bir düzen içinde birleşerek damar sistemini oluşturmuştur. Peki bütün bunlar nasıl gerçekleşmiştir? Öncelikle hücrelerin kaldırım taşları gibi yassı ve birbirleriyle birleşebilecek şekillere sahip olmaları gerekir. Milyarlarca hücreyi bu özel şekilde var eden güç nedir? Daha sonra bu hücreler daha anne karnındayken kaldırım taşı gibi yan yana dizilmelidir. Milyarlarca hücreyi pürüzsüz ve düzgün bir şekilde dizen kimdir? Örülen duvarda tek bir hücre eksik kalsa buradan dışarı kan sızacaktır. Öyleyse her insanda bu duvarı eksiksiz ören kimdir? Bütün bu soruların cevabı elbette ki tesadüfler olamaz. Ayrıca unutulmamalıdır ki burada bahsettiğimiz bir fabrikanın döküm kalıbından çıkan metal bir boru değildir. Söz konusu boru, canlı hücrelerin bir araya gelmesi sonucunda oluşan canlı bir borudur. Bu küçük canlılar ömürlerini niçin bir borunun parçası olmak için harcamaktadır? Onlara bu dizilimi, bu görevi veren kimdir? Bütün bu soruların tek doğru cevabı vardır. Damarları, damarların içindeki kanı, bu kanı pompalayan kalbi ve insan vücudundaki diğer milyonlarca sistemi var eden alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Atar damarların yapılarındaki özel yaratılış yalnızca hücrelerin kusursuz dizilimlerinde görünmez. Bu hücrelerin oluşturdukları tabakanın hemen dışında kas yapılı bir başka tabaka vardır. Burada bulunan kas hücreleri son derece elastikidir. Bu önemli bir özelliktir. Elastiki lifler kalp atışları sırasında oluşan kan basıncına karşı damarların dayanıklılığını artırır. Ayrıca damarlara kazandırdıkları esneklikle kanın damar içinde ilerlemesini de sağlar. Eğer kan yüksek basınçla kalpten esnek olmayan bir damar sistemine pompalanmış olsaydı hem kalbe büyük bir yük binecekti hem de atar damarların içinde kan basıncı çok yüksek olacaktı. Kalbin yapısındaki bu ince detayda Allah'ın yaratışındaki sanatın ve üstünlüğün bir başka göstergesidir. Dolaşım sisteminde kan hücreleriyle birlikte yaptığımız yolculuğa geri dönelim. Aort atar damarını takip eden damarlar iki farklı yöne doğru uzanır. Yukarı doğru giden kan, beyin ve kolların, aşağı doğru giden kan, vücudun geri kalan bölümünün ihtiyacını karşılar. Biz yolculuğumuza vücudun alt tarafına doğru devam ettiğimizi varsayalım. Bu yol üzerinde karaciğere, mideye, ince bağırsağa, kalın bağırsağa, böbreklere ve bacaklara giden birçok sapak vardır. Yolda ilerledikçe içinde bulunduğumuz damarın birçok dallanmalar yaptığını ve gittikçe daraldığını görebiliriz. Bunlar vücudun derinliklerine kan götüren küçük sapaklardır. Bu sapaklardan birine girip ilerlediğimizde içinde bulunduğumuz damarın giderek inceldiğini fark ederiz. Artık atar damarların değil, kılcal damarların içindeyiz. Bir süre sonra damar o kadar daralır ki, genişliği ancak tek bir al yuvar hücresinin zorlanarak geçebileceği kadar olur. Yolculuğun bu bölgelerinde, etrafımızda bulunan hücrelerde hızlı bir alışverişin olduğunu fark ederiz. Al yuvar hücreleri, uzun yolculuklarında taşıdıkları çok önemli kargolarını teslim etmektedirler. Taşıdıkları oksijen molekülünü, oksijene ihtiyacı olan hücrelere verir ve hücrelerin ürettiği karbondioksiti alırlar. Aynı şekilde kanın taşıdığı besin molekülleri de bu bölgede ihtiyacı olan hücreler tarafından alınır. Bu, hücre için hayati bir alışveriştir. Görevini tamamlayan hücreler için artık geri dönüş zamanı gelmiştir. Dönüş yolunda ilerledikçe damarlar tekrar genişlemeye başlar. Başka kılcal damarlardan gelen karbondioksit yüklü al yuvarlarda yolculuğa katılır ve kanın hacmi artar. Artık kılcal damarlardan ayrılır ve yolumuza toplar damarlarda devam ederiz. Kan, atar damarlarda kalbin pompalama basıncı sayesinde yol alır. Ancak kılcal damarlara gelindiğinde bu basıncın etkisi azalır. Toplar damara gelindiğinde ise artık kalbin pompalama gücü etkisini iyice kaybetmiştir. Peki kan dönüş yolculuğunu nasıl tamamlayacaktır? İçinde bulunduğumuz toplar damarın ayak bölgesinde bulunduğunu varsayalım. Önümüzde kalbe dönene kadar oldukça uzun bir yol var. Bacaklar, karın ve göğüs bölümlerini geçerek uzun bir yolu yukarı doğru tırmanmamız ve bunu yaparken de bizi sürekli aşağı doğru çekecek yer çekimi kuvvetini yenmemiz gerekecektir. Dolayısıyla her gün binlerce litre sıvıyı ayaklardan kalbe doğru hiç zorlanmadan çıkaracak bir sisteme ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç da yine benzersiz bir tasarımla giderilmiştir. Toplar damarlar vücut içinde özel bir planlamayla yerleştirilmiştir. Bu damar türünün çevresi iskelet kaslarıyla sarılmıştır. Toplar damarlar işte bu kasların enerjilerinden faydalanır. Örneğin her adım atışımızda kasılan bacak kaslarımız aynı anda kanı da yukarı doğru pompalar. İşte bu planlama sayesinde toplar damarların kendi pompalama sistemleri vardır. Ayakla kalp arasındaki 1,5 metrelik yolculuğun sonuna yaklaşıldığında bir başka problemle karşılaşılır. Ana toplar damar vücudun orta yerine geldiğinde artık iskelet kaslarıyla kaplı değildir. Ancak devreye hemen solunum kasları girer ve toplar damarlara destek olur. Akciğerin hemen altında yer alan ana toplar damar her nefes alışımızda sıkışır. Dolayısıyla genişleyen göğsün oluşturduğu negatif basınç kanın kalbe doğru dönmesine yardımcı olur. Toplar damarlardaki tasarım bunlarla sınırlı değildir. Toplar damarların içinde birçok kapakçık vardır ve bu kapakçıklar yalnızca kalbe doğru açılır. Böylece kan yer çekiminin etkisiyle geriye doğru gitmemiş olur. Akım sadece kalbe doğrudur. Şimdi düşünelim. Toplar damarın içine etten yapılmış binlerce küçük kapakçık yerleştirilmiştir. Bu kapakçıkların tümü son derece özel bir tasarıma sahiptir. Her birinin yine etten yapılmış menteşeleri vardır ve bu menteşeler kapağın tek yöne doğru açılmasına izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Ortada gerçek bir mühendislik harikası vardır. Şimdi bu mükemmel sistemin nasıl inşa edildiğini düşünelim. Yeryüzünün en uzun boru hattının yapımında çalışan işçiler 3 önemli görevi üstlenmiştir. Bu işçiler hem bir mühendis, hem bir işçi, hem de bir inşaat malzemesi olarak görev almaktadır. Bu boru inşaatının yapım planları ve projeleri hücrelerin çekirdeklerindeki bilgi bankalarında yani DNA'larında bulunmaktadır. Her hücre bu projeyi adeta bir mühendis gibi okur. Hücrenin bir inşaat projesini okuması ve yorumlaması şüphesiz büyük bir mucizedir. Hücreler okudukları ve yorumladıkları plana göre boru inşaatının neresinde görev yapmaları gerektiğini bilirler. Ayrıca bu inşaatta çalışan milyarlarca hücre içinden hangileriyle bir araya gelmeleri gerektiğini de bilirler. Ait oldukları yeri buldukları andaysa bir işçi gibi çalışmaya başlar ve boru hattının kendilerine düşen parçasını inşa ederler. Ancak kullandıkları malzeme yabancı bir inşaat malzemesi değil, kendileridir. İnşa edilen damarların iç yapılarında hiçbir çıkıntı ya da girintiye rastlanmaz. Adeta bir mermer ustasının döşediği ve cilaladığı mermer bir yüzey gibi damarların iç yüzeyleri cilalı ve pürüzsüzdür. Küçük bir farkla, bu yüzeylerin parke taşları mermer karolar değil, canlı varlıklardır. Söz konusu inşaat devam ederken bazı hücrelerde okudukları plana göre farklı bir karar alırlar. Bu hücreler damarın içinde bir kapak oluşturmaya karar verirler. Çok sayıda hücre bir araya gelerek bir kapak oluşturur ve damarın iç yüzüne tutunurlar. Bazı hücrelerde yine her biri ait olmaları gereken yeri ellerindeki projeye göre tespit ederek bu kapağın menteşesini oluştururlar. Söz konusu menteşenin tek yöne doğru açılması da yine hücrelerin projeyi yorumlayabilme ve inşa yetenekleri sayesinde gerçekleşir. Bu hücreler içinde bulundukları borudan bir sıvının akacağını, bu sıvının hangi yöne doğru akması gerektiğini bilirler. Ayrıca bu akımın devamlı olması için nasıl bir tedbirin alınması gerektiğini de bilerek hareket ederler. Bu kapaktan birkaç milimetre ileride yine aynı mucize gerçekleşir. Burada bulunan başka hücrelerde benzer bir şuurla başka bir kapak yaparlar. Adeta bir önceki kapağı inşa eden hücrelerle sözleşmişçesine aynı yöne doğru açılan bir kapak inşa ederler. Eğer bu kapaklardan bazılarını inşa eden hücreler farklı bir karar alsa ve kapaklardan bazılarını ters yöne doğru açılabilecek şekilde inşa etselerdi, bu sefer kan damarlarda akamaz ve insan yaşamını derhal yitirirdi. Ancak böyle bir şey hiçbir zaman olmaz. Toplar damar boyunca var olan binlerce kapağın her biri ayrı ayrı birbirlerine uygun şekilde inşa edilir. Bu sistemin çok üstün bir yaratıcının eseri olduğu açıktır. Hücrelerin çekirdeklerine, yeryüzünün en uzun boru hattının ve vücuttaki binlerce diğer sistemin projelerini yerleştiren Allah'tır. Hücrelere bu projeleri okuma, yorumlama ve buna göre inşaat yapma yeteneklerini veren de tüm alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Allah, insana belli bir düzen içinde biçim verdiğini şöyle bildirmektedir. Ey insan! Üstün kerem sahibi olan Rabbine karşı seni aldatıp yanıltan nedir ki o seni yarattı? Sana bir düzen içinde biçim verdi ve seni bir itidal üzere kıldı. Dilediği bir surette seni tertip etti. İnfitar Suresi 6-8. Damarların içinde yaptığımız yolculuğa geri dönelim. Daha önce de belirttiğimiz gibi, toplar damarlarda bulunan tek yönlü küçük kapakçıklar sayesinde kalbe doğru yol almaya devam ederiz. Yolculuğa başladıktan yaklaşık 40 saniye sonra kalbe geri döneriz. Kalbin sol üst odacığında başlayan yolculuğun birinci bölümü, kalbin sağ üst odacığında son bulur. Parlak kırmızı bir kan içinde yola çıkmışken, koyu renkli bir kan denizi içinde yolculuğun ilk kısmı biter. Artık başka bir yolculuğa çıkma zamanı gelmiştir. Bu defa karbondioksit yüklü kanın temizlenmesi gerekmektedir. Sağ kulakçığın kasılmasıyla beraber kulakçığın altında bulunan kapak açılır ve içinde bulunduğumuz koyu kırmızı kan sağ karıncağa dolar. Ardından bu kapak kapanır ve kanın kulakçığa doğru geri dönmesi engellenmiş olur. Sağ karıncığın içinde çok kısa bir süre kalırız. Bir süre sonra sağ karıncığın kasılmasıyla birlikte başka bir kapak açılır ve kan akciğerlere doğru fırlatılır. Arkamızda kalan kapak kalbe geri dönüşümüzü engelleyen son güvenlik sistemidir. Karbondioksit yüklü kanın içinde akciğerlere doğru hızla yol alırız. Kalpten akciğerlere doğru olan yolculuk kısa sürelidir ve bu nedenle küçük dolaşım olarak adlandırılır. Akciğere varıldığında etrafımızdaki kan hücreleri taşıdıkları karbondioksiti verip oksijen almaya başlarlar. Bu arada karbondioksitin taşınmasında da karmaşık birçok kimyasal işlem gerçekleşmektedir. Akciğerde gerçekleşen işlemlerin hızı baş döndürücüdür. Sayıyla ifade etmek gerekirse akciğerde her dakika 56 × 10^21 yani 56 septrilyon oksijen atomu hücrelere ulaştırılır. Baş döndürücü bir hızla gerçekleşen bu alışveriş sonunda çevremizdeki al yuvarlar oksijenle yüklenir. Ardından bu hücrelerle birlikte akciğer toplar damarı içinde kalbe doğru yol almaya başlarız. Sonunda yolculuğumuza başladığımız yere, sol kulakçığa ulaşırız. Oksijen yüklü temiz kan vücutta yeni bir tura artık hazırdır. Dolaşım sisteminin çok ilginç ve önemli bir özelliği daha vardır. Dolaşım sistemi basit bir boru tesisatı gibi sıvıyı yalnızca iletmez. Gerekli durumlarda hangi organa ne kadar kan gitmesi gerektiğini de ayarlar. Bu çok şaşırtıcı bir bilgidir. Bir boru sistemi içinde akan sıvının öncelikli olarak hangi organa gitmesi gerektiğini belirlemekte ve gerekli ayarlamaları kendi üzerinde yapabilmektedir. Kimi zaman daralarak, kimi zaman genişleyerek kanın gitmesi gereken adresi değiştirebilmektedir. Bu olağanüstü bir özelliktir. Örnek olarak beynin kan ihtiyacını ele alabiliriz. Beyin, vücuttaki bütün işlemleri kontrol ettiği için sabit kan gereksinimi olan bir organdır. Beyne yapılacak kan ikmali ne pahasına olursa olsun sürdürülmelidir. Bir kanama sonucunda tüm organlara kan ulaşımı dursa bile birçok sinir beyne kan iletilmesi için harekete geçer ve damarların çapları buna göre ayarlanır. Bazı organlara giden damarlar geçici olarak devreden çıkartılır ve kan akışının beyne giden damarlara yönlendirilmesi sağlanır. Dr. Philip Johnson, Human Body Intelligent or Design adlı kitabında damar sistemini üstün bir bilgisayara benzetir. Kalp ve kan damarları, vücudun ihtiyacını karşılamak için kan akışını hızlandırmak veya yavaşlatmaktan başka işler de yapar. Kırmızı ırmağı farklı dokulara, farklı basınçlarda ve farklı işler yapmak üzere taşır. Kan, yemek yediğimizde midemize, yüzdüğümüzde akciğerlerimize ve kaslarımıza, okuduğumuzda beynimize toplanır. Metabolizmanın bu değişen ihtiyaçlarını karşılamak için damar sistemi bir bilgisayar kadar başarıyla bilgi tamamlar, sonra da hiçbir bilgisayarın yapamadığı gibi karşılık verir. Bilgisayar sistemleriyle karşılaştırılan bu sistem, kuşkusuz evrim teorisinin iddia ettiği gibi kör tesadüfler sonucunda değil, Allah'ın yaratması sonucunda var olmuştur. Allah, insanı öyle bir sanatla yaratmıştır ki, insan bedenindeki her sistem bir diğer sistemle bağlantılıdır. Bir sistemin işleyişindeki bozukluk diğer sistemin çalışmasını da aksatır. Bunu daha iyi anlamak için kalbin bir parçası olduğu dolaşım sisteminin diğer sistemlerle olan ilişkilerini inceleyelim. Sindirim sisteminin özümsediği besinler vücut hücrelerine kan yoluyla taşınır. Öyleyse dolaşım ve sindirim sistemleri aynı anda var olmak zorundadır. Hormonal bezlerin ürettiği mesajlar ilgili organlara kan yoluyla taşınır. Dolayısıyla dolaşım ve hormonal sistemler de aynı anda ortaya çıkmalıdır. Kandaki karbondioksit solunum sistemi tarafından temizlenir. Bu dolaşım ve solunum sisteminin de aynı anda var olmasını gerektirir. İskelet kaslarının kasılması olmasa kan toplar damarlarda ilerleyemez. Bu dolaşım ve kas sisteminin de aynı anda var olması demektir. Bu örnekler diğer sistemlerin dolaşım sistemi üzerindeki etkileriyle ilgili birkaç örnektir. Buna benzer daha birçok örnek çıkartılabilir. Ancak burada unutulmaması gereken çok önemli bir nokta daha vardır. Dolaşım sistemi diğer bütün sistemlerdeki organları besler. Örneğin sindirim sisteminin parçaları olan dil, yemek borusu, mide, bağırsaklar ve diğer bütün organlarda kan damarlarıyla beslenir. Bundan başka hormonal sistemdeki hormonal bezler, boşaltım sisteminin üyeleri, örneğin böbrekler, kas sistemini oluşturan kaslar, iskelet sistemini oluşturan kemikler hep kanla beslenir. Dolayısıyla dolaşım sistemi olmadan bedendeki organların hiçbiri beslenemez ve yaşayamaz. Bütün bu bağlantılar ve iç içe geçen sistemler evrim teorisinin geçersizliğinin en büyük delillerindendir. İnsan bedeninde bulunan sistemler birbirleriyle kusursuz bir uyum ve işbirliği içindedir. Bu sistemlerin işe yarar olması için hepsi aynı anda var olmak zorundadır. Bu da bizi tekrar aynı gerçeğe ulaştırır. İnsan bedeni bütün özellikleriyle birlikte Allah tarafından bir anda yaratılmıştır. Bu program Harun Yahya'nın İnsan Vücudu Mucizesi adlı eserinden uyarlanmıştır.